Hayattan sahneye, sahneden hayata.
Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu.
Alkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı
podcast'lere hoş geldiniz.
Merhaba, ben Müge Savut. Bugün gerçek adı Sergeyevich Alekseyev olan oyuncu, yönetmen ve oyunculuk mesleğine bir teknik kazandıran Stanislavski'den bahsedeceğiz. Bu adı sonradan almıştır. Burjuva sınıfına ait zengin bir tüccar olan ailesi, sanatı kendi sınıfına ait insanları eğlendirmek, toplantı ve balolarda günün yorgunluğundan arınmak üzere yapılan bir aktivite olarak görür. Onlara göre oyuncu, çoğu zaman komik duruma ve ahlaki açıdan burjuva yaşamına uymayan hallere bürünür. Bu yüzden Stanislavski, ailesinin bulunduğu konuma zarar vermek istemediği ve adının amatör topluluklarla anılmaması için oyunculuk yaparken kendi adını kullanmak yerine bu ismi kullanacaktır. Stanislavski 1863 yılında Moskova'da doğar. Annesi sanatla ilgilenen bir ailenin kızıdır. Babası, dönemin Rusya'sında zengin bir tüccar olan Sergey Vladimirovich Alekseyev, ailesi için rahat bir hayat sağlar. Böyle bir yaşam içinde Stanislavski'nin sahne sanatlarıyla tanışması hiç de zor olmamıştır. Sınıf atlama mücadelesinin aktif olarak sürdüğü bu dönemde, ailesi aristokrasiyle bağları sıkı tutabilmek için düzenli olarak balolar, sanat toplantıları düzenler. Stanislavski birçok alandan saygın kişilerle, sanatçılarla tanışma fırsatı bulur. O zamanlar sanat mecralarında bulunmak ve seyir eden olmak bir gösteriş özelliği taşımaktadır. Kendi güçlerini kanıtlamak için birçok zengin aile sanata yatırım yapar. Stanislavski'nin ailesi de bunlardan biridir. Stanislavski daha 8 yaşındayken opera, bale ve tiyatroya gitmeye başlar. Her hafta sonu mutlaka giderler. Gidemediklerinde ise aile malikanesinin bitişiğinde bulunan ve Stanislavski'nin 2-3 yaşlarında sahneye ilk adımını attığı tiyatroda gösteriler düzenler. İzledikleri piyeslerin taklidini, okudukları metinlerin belli bölümlerini ya da sevdikleri aktörleri taklit ederek canlandırır. Bu gösterileri genellikle ailesi ve yakın çevresi izlemeye gelir. Bir süre sonra malikanenin yanında kurulu olan ve oyun oynadıkları tiyatro yıkılır. Babası daha sonra Moskova'daki evlerinde bir tiyatro daha inşa ettirir. Stanislavski 14 yaşındayken kardeşleri, kuzenleri, arkadaşlarından oluşan ve amatör bir tiyatro olan Alekseyev topluluğunu kurar. Aynı yıl başka amatör topluluklarla sahne almaya başlar ve Louis Bimovka'da sahnede Bir Fincan Çay ve Yaşlı Matematikçi adlı oyunlarda oynar. Eğitimini uzun süre evde gören Stanislavski, piyanodan şan derslerine, jimnastikten dans derslerine, birden fazla lisan öğrenerek evde eğitim alacaktır. Rusya'da yaşanan siyasi reformlardan sonra özel bir okulda eğitim almaya başlar. Okul hayatı bittikten sonra babasının isteğiyle fabrikada bir mevkide çalışmaya başlar. Fabrikadaki iş zamanın büyük bir bölümünü aldığı için Stanislavski daha fazla dayanamaz ve babasından kendisi için daha uygun olduğunu düşündüğü müzik derneğinin başkanlık görevini ister. İş hayatına burada devam edecektir. Bu süreç içinde Stanislavski, konuşmasının anlaşılmaması, sesinin duyulmaması, taklitçi olma, bedeninin kas katı olması konusunda oldukça sert eleştirilere maruz kalır. Bu yüzden ayna karşısında kendi başına ses, beden, jest ve mimik çalışmaya başlar. Yaşamı boyunca sahne üzerinde edindiği tecrübeleri sürekli not eder. Aldığı eleştiriler, kendini eksik hissettiği her şey o defterde yazılıdır. O zamanlar tiyatro ve oyunculuk anlayışı belli kalıplar içindedir. Oyuncular oldukça göstermeci, hızlı olmalı, her şey abartılı olmalı, reji, dekor ve aksesuarlar dönemin zenginliklerinin dikkatini çekecek kadar gösterişli ve büyük olmalıdır. Stanislavski bu kurallara uymaya çalışmasına rağmen içten içe bir eksiklik olduğunu hep sezinler. Fakat doğru olanın ne olduğunu henüz keşfedemez ve en nihayetinde konservatuvar düşüncesi aklına yerleşir. 22 yaşında artık bir konservatuvar öğrencisidir. Kazandığı okula en fazla 3 hafta devam edebilir. Hem iş hayatı yoğunluğunun verdiği zamansızlık hem de bulunduğu sınıfsal konum nedeniyle sınıf arkadaşlarının gösterdiği tepkiler sonucunda okulu bırakır. 25 yaşlarında Fransız okuluna bağlı bir yönetmen olan Alexander Filipovich Fedotov tarafından hazırlanan Gogol'ün Kumarbazlar adlı oyununda başrol oynar. Bu oyundan sonra 1877'den 1887'ye kadar bu küçük ev tiyatrosunun yönetmenliğini ve oyunculuğunu yapar. Kumarbazlar oyunu provaları boyunca Fedotov ve eşiyle sıklıkla sanatsal sohbet ve aktarım içindedir. Bu konuşmalar sırasında ortaya her alandan sanatçıların bir araya toplanabildiği, kendi alanlarında eserler üretmeye ve birbirlerine fayda sağlamak üzerine yapılacak toplantılar için bir alanın varlığına hizmet eden bir dernek fikri ortaya çıkar. Bu derneğin amatör toplulukların bir araya gelip sadece eğlendikleri, zamanlarının çoğunu kart oyunları oynayarak geçirmesi değil, sanatsal üretimin olduğu nitelikli bir alan olması hedeflenir. Derneğin adı daha sonra Sanat ve Edebiyat Derneği olarak faaliyet gösterir. Bu sırada Stanislavski amatör gruplarla sahne almaktadır. Tüm ailesinin onu amatör bir toplulukla, burjuva ailesinin yapısına ters düşen, ahlaki açıdan hoş karşılanmayan bir rol oynarken izlemeleri sonucu ailesi artık tiyatro yapmamasını ister. Stanislavski bu durumu oldukça içerler ve tiyatro yapmaya devam edeceğini açıklar. Bunun üzerine babası, en azından bize yakışan işlerle sahnede ol, amatör gruplarla değil sözünü Stanislavski hiçbir zaman unutmayacaktır. Babası bu konuşmadan sonra derneğe büyük bir yatırım yapar. Babasından gelen paranın büyük bir çoğunluğuyla mekanı kiralar, içini düzenler ve sahnelenecek oyunların yatırımını yapar. 1888'den sonra 1898'e kadar Sanat ve Edebiyat Derneği varlığını sürdürecektir. Stanislavski yatırımcı, oyuncu olarak sürece devam eder. Sanat ve Edebiyat Derneği büyük bir galayla açılır. Galanın yapıldığı mekan Avcılar Kulübü'nün malikanesidir. Derneğin ilerleyen zamanlarında Avcılar Kulübü için ticari amaçlı özel oyunlar ve gösterimler yapılır. Derneğin açıldığı ilk zamanlarda sanatçılar ve Moskova halkı tarafından büyük ilgi görür. Derneğin tek gelir kaynağı Stanislavski'nin desteğidir. Yapılan oyunlar o dönemin şaşalı dekor ve kostüm anlayışına uyum sağlamaktadır. Fedotov'un dernek için 1888'de yönettiği George Dandin prodüksiyonunun Stanislavski'nin sanatsal gelişiminde büyük bir önemi vardır. Kendiyle ilgili birçok gelişimi bu dernek içinde yaşamış ve keşfetmiştir. 28 yaşındayken Sanat ve Edebiyat Derneği için Tolstoy'un Bilginin Meyveleri oyununu yönetir ve ilk kez yönetmenlik deneyimini yaşar. İlk zamanlarında Fedotov, Komiser Yevskaya gibi yönetmenlerden edindiği tecrübelerle despot bir tavır sergiler. Daha sonra oyuncuyu yola getirmenin yolunun bu olmadığını keşfedecektir. Shakespeare, Çehov, İbsen gibi önemli yazarların oyunlarını yönetir ve oynar. Tüm bu süreç içinde yönetmenliğini yeni teknikler, dış göz olmanın verdiği rahatlıkla geliştirirken, kendi oyunculuğunda çıkmaza girmeye başlar ve bir yerlerde eksiklik olduğunu algılar. Gittikçe her role yaklaşımı değişecektir. Daha önce yapamam dediği aşık rollerinde çıkış noktalarını yakaladığını fark etmeye başlar. Tolstoy'un Bilginin Meyveleri oyununda hem yönetmenlik hem de oyuncuların oynayış biçimleri Vladimir Demirovich Danchenko'nun dikkatini çeker ve Stanislavski'nin çalışmalarını yakından takip etmeye başlar. Bu oyunda Stanislavski zamanın tiyatro anlayışının dışında bir oyun sergiler. Oyun metnini yazarın kendisiyle konuşarak ve birlikte düzenleyerek yapar. Bazı sahneler eklenir ya da çıkartılır. Her oyun cümlesinin anlamı üstünde beraber çalışırlar. Stanislavski 33 yaşında başrolünü kendisinin oynadığı Otello oyununu sahneye koyar. Bu süreçte birçok denemede bulunsa da rolün hakkını veremediğini ve başarısız olduğunu düşünür. 1897 yılında Danchenko'dan bir mektup alır. İkisi de dönemin Rus tiyatrosundan memnun değildir. dönemin Rus tiyatrosunun anlayışı, daha çok yabancı oyun yazarlarının oynanması ve metin yazarının yaşadığı yere uygun bir üslupla oynanır. Örneğin, Fransız bir yazarın oyunu oynanıyorsa, Fransız aksanı kullanılır ve Fransız insanı taklit edilir. Oyunun içeriği ve oyuncuların ne söylediğinden çok görsellik büyük bir önem arz eder. Bu da beraberinde gösterişli dekorlar, yaratıcılıktan yoksun sahnelemeler ve oyuncuların sahne üzerinde rol kesmesi demektir. Danchenko ve Stanislavski bu durumu tersine çevirmek ister. Oyuncuların ne söylediğini bilmesi, metnin esas olarak kabul edilmesi, sahne etmenleri altında ezilmek yerine parlatılması gerektiğini düşünmektedirler. Bir araya geldiklerinde Danchenko Stanislavski'ye ortak bir tiyatro kurmak istediğini söyler. Birlikte kuracakları bu tiyatronun edebi kısmında Danchenko olacak, oyunculuk, yönetmenlik, idarecilik kısmındaysa Stanislavski olacaktır. Slav pazarında yapılan bu toplantı aralıksız 18 saat sürer. Günlerce tartışırlar ve en nihayetinde dönemin yenilikçi tiyatrosunun ilkeleri belirir. Bu ilkelerden bazıları şöyledir. Küçük rol diye bir şey yoktur. Ancak küçük oyuncular vardır. İnsan sanatı sevmeli, sanatta kendini değil. Bugün Hamlet, yarın bir figüran ama figüran olmak için kesin kes sanatçı olmak zorundasınız. Ozan, oyuncu, ressam, terzi, dekorcu, aksesuarcı hepsi de bir tek amaca hizmet ederler. Bu amaçsa yazarın yapıtına koyduğu temeli oluşturur. Tiyatronun yaratıcı yaşamına karşı her türlü başkaldırı bir cinayettir. Geç gelme, tembellik, kapris, huysuzluk, kötü karakter, rolünü ezberlememek, bir şeyi iki kez yineleme ve yineletme alışkanlığı, bunların hepsi de bizim uğraşımıza aynı derecede zararlı olduklarından, köklerinden sökülüp atılmaları gerekir. Zaten ilk toplantılarının ardından ellerinde neredeyse bir manifestoluk döküman çıkarmışlardır. Geliştirmek zor olmamış, ikisinin de tiyatroya olan düşünceleri ortaklaşmıştır. Bu toplantı, çağdaş tiyatronun yapılmasında önemli bir yer alır. Moskova Sanat Tiyatrosu işte bu şekilde ortaya çıkar. Göstermeci olmak yerine gerçekçi bir yaklaşımı benimseyen, sadelikten yana çağdaş bir tiyatro bu dönemde oldukça dikkat çekmeye başlar. Sistem yaygınlaştıkça dünyanın her yerinden tiyatro sanatçılarının ilgisini çekmeye ve denenmeye başlar. 8 yıl boyunca çok önemli oyunlar sahnelenir. Çehov'un Martı oyunu hem tiyatro hem de Stanislavski için bir çıkış noktası olur. Bu tiyatro birçok gerçekçi ya da simgeci oyun yazarının metinleri için biçilmiş kaftan haline gelir. Kendi içinde bir oyunculuk anlayışını da benimseyen Moskova Sanat Tiyatrosu zaman içinde bir oyunculuk okulu haline gelmeye başlar. Oyunculuk çalışmaları Stanislavski metodunun ilk şekillenmeye başladığı zamanlar olarak kabul edilebilir. Açılış oyunu sezonun mükemmel bir oyunu olmakla beraber aynı zamanda gösterişli bir yapım olur. Çar Evodor Ivanoviç halkın gözünde bu tiyatroyu en üst noktaya taşıyacaktır. Ardından gelen Martı gibi oyunlar yarattıkları tarzın ortaya çıkmasına kaynaklık edecektir. Martı oyunuyla beraber Stanislavski alt metin, iç eylemlilik gibi konuları anlamaya başlar. Oyun henüz masa başı çalışmalarındayken Çehov kendisine şunları söyler. Biz de hayatın kendisi gibi hem karmaşık hem basit olalım. İnsanlar mutludurlar ya da hayatları rayından çıkmıştır ama bu arada yemek de yerler. Bu söz üstüne Stanislavski bir haftalığına Moskova'dan ayrılır, her rolün üstüne ayrıntılı bir şekilde çalışır ve sonunda oyun büyük ses getirecektir. Moskova Sanat Tiyatrosu kuruluşundan bu yana ilkelerine bağlı bir şekilde üretim yapmaya devam eder. Avrupa ve Amerika'da birçok sanatçı ve tiyatro bu ilkelerden etkilenecektir. Çeşitli yerlere turne yaparlar. 8 yılın sonunda Almanya turnesi sırasında Stanislavski ve Danchenko'nun arası açılmaya başlar. Bu yıllar Stanislavski için oldukça zorlu geçer. Kendisi için akıl birliği yaptığı, hatta aynı düşünceyi paylaşıp birçok noktada destek aldığı kişileri kaybedecektir. Moskova Sanat Tiyatrosu'nun yapımcısı olan Savva Morozov ve 1904 yılında da Çehov'un ölümü onu derinden etkiler. Ibsen'in bir halk düşmanı oyununu oynadıkları sırada sahnede olmanın onun için bir eziyet olduğunu, artık yaratıcı olacak hiçbir fikrinin olmadığını düşünmeye başlar. 1906 yılında turne sırasında kendini oldukça güvensiz hissederek meslekten uzaklaşmaya başlayacaktır. Finlandiya'ya bir haftalık bir geziye çıkar. Bu gezi boyunca ne yapacağını bilmeden savruk bir süreç geçirir. Moskova Sanat Tiyatrosu'nun başlangıcı ve iplerin kopuşu Stanislavski'nin hayatında dönüm noktası olacaktır. Yaşadığı bu buhran, dönüm noktası yaşayan Stanislavski için yaklaşık 6 yıl boyunca oyunculuk, yönetmenlik, oyun biçimleri üstüne düşünmesini, araştırmalar, denemeler yapmasını sağlar. Sistemini oluşturan temelleri atacaktır. 6 yılın sonunda, yani 1912 yılında birinci stüdyo kurulur. Bu stüdyoda Stanislavski ilk başta profesyonel oyuncularla çalışmaya başlar. Fakat oyuncular eskiden kalma alışkanlıkları kırmakta zorlanır ve sistemi ciddiye almayarak kabul etmezler. Ama sistem inancı tam olduğu için asla pes etmeden büyük bir inançla çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Daha sonra yeni oyuncu adaylarıyla çalışmaya başlar. Onların genç ve deneyimsiz olmaları, sorgulamadan inançla uygulamaları Stanislavski'nin şansı olur. Çünkü o gençler hem hayranı oldukları bir yönetmenden hem de oyunlarını izleyip doğalcı bir biçim içinde gördükleri oyunculardan etkilenmişlerdir. Stanislavski her ne kadar bir sistem yaratmış olsa da bu sistem dışında oyunculuk yapılamaz düşüncesinden uzaktır. Aksine sistemini geliştirilmeye açık bir yol olarak görür ve her oyuncunun kendi sistemini oluşturması gerektiğini söyler. Stanislavski'nin oyunculuk yöntemi naturalist anlayışa dayanır. Naturalist anlayışta tiyatro, çevreyi yansıtan bir ortam olarak düşünülür. Stanislavski, naturalist tiyatro anlayışının en önemli ustalarından biri olarak tanımlanırsa da onu yalnızca bu kalıp içinde görmek eksiklik olacaktır. Stanislavski'nin yöntemi tüm sahne sanatını kapsar. O, sahnenin uygarlaştırıcı toplumsal görevini vurgulamış, etiğini kurmuş ve her şeyden önemlisi de tiyatro sanatının kolektif olması gerektiği kuramını yaratmıştır. Stanislavski'nin kuramları en geniş kapsamıyla düşünülmelidir. Bu kuramın temelinde oyuncunun yöntemi yaratan kişiyi taklit etmesi veya sahnede ancak gerçek yaşamı canlandırması gereği yoktur. Stanislavski yöntemini kullanmak için sadece naturalist olmak gerekmez. Sanatçının tuttuğu yol ne olursa olsun, o sanatçı Stanislavski'nin yöntemini kullandığında insan duygularına, davranışlarına ve konuşmalarına varabilecek, böylece rolüne inandırıcı bir yorumla yaklaşabilecek, rol kişisinin iç dünyasını yaratabilecektir. Stanislavski'nin oyunculuk yöntemi, sınırları kesin çizgilerle belirlenmemiş, sapmalara izin veren esnek bir oyunculuk yöntemidir. Yöntemin ana yönelimine sadık kalmak şartıyla her eğitici ya da aktör kendi özelliklerine göre bu yöntemden yararlanabilir. Ancak yöntemin temeli kesindir. Bu da sahne üzerinde ruhun yaşatılması olmalıdır. Stanislavski yönteminin çıkış noktası da budur. Ona göre günlük yaşantımızda her gün karşılaştığımız olaylar karşısında belirli tepkiler veririz. Tüm bu yaptıklarımız elimizde olmayan bir çeşit refleks hareketler olarak ortaya çıkar. Günlük hayatta normal olarak davranan insanlar bir topluluğun karşısına çıkınca kasılırlar, gereksiz hareketlere başvurur. Stanislavski yapılacak olan şeyin sinir sistemini kontrol altına almak olduğunu söyler. Başka bir deyişle bilinç altında oluşan duygu ve düşünceleri bilince taşımak gerekir. Psikolojik hayatımızın üç asıl güç kaynağı vardır. Bunlar akıl, istem ve duygudur. Stanislavski bunlara iç hareket ettirici güçler adını vermektedir. Ona göre denetimimiz altında bulunmayan tüm duygular bilinçaltıdır. Bir aktör için önemli olan da bu duyguları denetim altına alabilmektir. Stanislavski'nin oyunculuk yöntemine fiziksel hareket yöntemi adını veriyoruz. Bu temel doğrudan hareketle oyuncunun yapacağı ilk şey rol kişisiyle kendi kişiliği arasında benzerlikler bulmaktır. Oyuncu ancak kendi karakterinde var olan duygu ve düşünceleri yansıtabilir. Stanislavski'ye göre aktör oynayacağı rol kişisini enine boyuna incelemelidir. Ancak tüm koşulları yerine getirdikten ve kusursuz bir mekanizmaya sahip olduktan sonra aktör sahne üzerinde gerektiği gibi oynayabilecektir. Stanislavski'nin oyunculuk yöntemi değişik bölümler içinde ele alınabilir. Esnekliği ve kişiye özel çalışma biçimiyle buna olanak verir. Yöntemi iki ana bölüm içinde toplamak mümkündür. Birinci bölüm yöntemin iç mekanizması üzerine, ikinci bölüm ise dış mekanizması üzerine kuruludur. Stanislavski yaşamının toplumsal geçiş dönemine denk geldiğini söyler. Çarlık Rusyası'nda burjuva bir ailenin içine doğup belli bir yaşa kadar kendi sınıfı dışındaki insanlarla iletişim olmadan büyür. 1905 yılında gerçekleşen devrimle beraber çarlık yıkılır ve reformlar sebebiyle dış dünya ile teması başlar. Bu devrimle beraber ailesi ve sınıfları daha çok güçlenir ve kendi sanatını yapması daha kolay hale gelir. İkinci devrim, yani Bolşevik devrimiyle birlikte burjuvazi yıkılır ve işçi sınıfı iktidarı alır. Bu devrimin yer aldığı sınıf sebebiyle karşısında duracaktır. Bu geçiş dönemi çoğu zaman onun sanatını yapmasına engel olmamıştır. Ancak devrim sürecinde yaşananlar, devrime tepkisi, gelişimi ve devrimin olanakları tabii ki tiyatroya yansımıştır. Stanislavski, sanata politika bulaşırsa sanatın işlevini yitireceğini söylemektedir. Her ne kadar sanatla politikayı ayrı tutmaya çalışsa da devrim sürecine girilmiş olması, halkın isyanları, iktidara karşı protestolar sonucunda Moskova Sanat Tiyatrosu ve Stanislavski'de devrimin olumlu hali ve değişimin ruhuyla repertuarına Maxim Gorki'nin oyunlarını alır. Stanislavski tüm oyunlarını her sahnede istediği gibi oynama imkanı bulur. Ona bu olanakları sağlayan şey başta karşı durduğu devrimdir. Stanislavski 1938 yılında aramızdan ayrılmıştır. Arkasında bir külliyat bırakmış ve gerek yaşadığı dönemde gerek sonrasında birçok sanatçının yoluna ışık olmuştur. Günümüzde hala etkisini sürdürmektedir. Tekniğini incelemek için bir aktör hazırlanıyor, bir karakter yaratmak kitaplarını okuyabilir, kendi sanat hayatını anlattığı Sanat Yaşamım kitabını okuyarak daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu podcast'in hazırlanmasında bize yardımcı olan Cemre Akkaya ve Ayşenur Demir'e teşekkür ederiz. Diğer podcast'lerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.